Yolun Zamana Göre Türevi. Yazan Burç Doğu. Seslendiren Elif Doğu. Umuda ve karamsarlığa aynı hızla kapılan tiplerden biriydi Alper. Hani yeni bir kahve makinesi alsa her şey yoluna girecek sananlardan. Elinde değildi. Cumartesileri erken uyandığında başarı denen şeye ulaşmak için kendince planlar yapardı mesela. Sürekli başkalarından geride kaldığına inanıyordu. Tuhaf. Çünkü çevresinde kimse yoktu. Haliyle başkası sayılacak birileri de yoktu. Annesinden miras bu evde uzun zamandır tek başına yaşıyordu. Yaşı 30'u geçmişti ve işsizdi. Tembel biri sayılmazdı. Çalışmamak ağrına gidiyordu bu yüzden. Askerden döndüğünden beri bıkmadan iş başvurusu yapıyorsa da henüz sonuç alamamıştı. Aslında bir keresinde çok yaklaşmıştı ama tarih sadece kazananları yazarmış. Günlerden bir gün market alışverişi için evden çıkmışken zemin katında oturan Semiha Hanım'ın kapısını çalmak geldi aklına. Yaşlı kadın geçenlerde bileğini sakatlamıştı. Apartman bahçesindeki adım taşlarına takılıp düşmüş. Görünmez kaza. Gerçi taşlar öyle bozuktu ki Alper de düşmüştü bir keresinde. Hatta ne düşmesi, bahçe kapısına kadar yuvarlanmıştı. Sonra efendi gibi kalkıp yoluna devam etmişti. Başka ne yapsın? Üstüne bulaşan toprağı temizlerken gülmüştü üstelik. Ama maalesef o gün girdiği mülakattan da olumlu sonuç çıkmadı. Sıkıcı bir durum. İnsan bahtsızlığına gülümserse karşılığında biraz olsun anlayış bulur sanıyordu halbuki. Zili ardı ardına iki defa basan Alper, kollarını kavuşturup beklemeye geçti. Ama Semiha Hanım'ın biri sargılı, öteki terlikli ayakları kapı eşiğinde belirdiğinde beklemekten sayılabilecek bir süre olmamıştı henüz. Yaşlı kadın marketten alınacakları saydıktan sonra avucunda buruşturduğu parayı uzatıp örtüverdi kapıyı. Zilin neden çalındığından haberdarmışçasına hazırlıklıydı. Herhalde merdivenleri inerken sesli düşündüm gibisinden homurdandı Alper. Boş gözlerle kapı numarasına bakarken. Evet, kesinlikle öyle olmuştu. Binanın duvarları güllaç hamuru gibi inceydi doğrusu. Apartman boşluğunda onlarca ses yankılanıyordu. Türküler, dizi bağırışmaları, reklam melodileri. İşte Semiha Hanım'ın evinden de klasik müzik yayılmaya başlamıştı. Alper işittiğini bir an garipsemişse de normal karşıladı sonra. Muhit'in entelektüel seviyesi sıfır değilse bunun tek nedeni emekli fizik profesörü Semiha Hanım'ın varlığıydı. İlerleyen haftalarda Alper Semiha Hanım'ın alışverişlerini yapmayı sürdürdü. Daha doğrusu asistanı gibi çalışır oldu. Evden kaçta çıkarsa çıksın, merdivenleri inerken ne kadar sessiz olursa olsun yine de yakalanıyordu ona. Kemik gözlüklerinin arkasından kocaman gözleriyle bakan yaşlı kadın daima kapı eşiğinde nöbetteydi. Hatta bazen "Nerede kaldın oğlum?" diye çıkışıyordu. "Ağaç olduk." Aslında başlangıçta usandırıcı bir durum yoktu. Alt tarafı gazete, zeytin, peynir, en olmadı iki sokak ötedeki fırından poğaça ve açma. Fakat sonra liste uzadı. Konu market alışverişinden fazlasına dönüştü. Bazen Anadolu yakasındaki bir dondurmacıya gitmek gerekiyordu. Bazense Mecidiyeköy trafiğinin ortasındaki o meyve suyu büfesine. Derken bir de elektronik alışverişi icat oldu. Aküymüş, bobinmiş, rezistansmış, bir ton saçmalık. Alper istenen çoğu şeyin ne olduğunu bile anlamıyordu ya, yine de giderek kalabalıklaşan listeyi tamamlamak için haftalarca uğraştı. Ta ki Semiha Hanım bir gün uranyum isteyene kadar. İşte bu noktada Alper yaşlı profesörün keçileri kaçırdığına kanaat getirdi ve hayır diye bildirdi. Size uranyum falan arayamam. Nükleer enerjiye karşıyım ben. Bundan böyle dondurma da getiremem. Zaten yolda eriyor. İsterseniz markete veya pastaneye gidebilirim. Yere indirdiği bakışlarıyla düşünceli görünen Semiha Hanım, biraz uranyum iyi olurdu diye mırıldandı. Fakat Alper'e hak vermişti doğrusu. Kapıyı birden ardına kadar açtı ve kollarıyla içeriği işaret etti. Çay yapmıştım. Börek de var. Gel oğlum bir şeyler ye. Yoruldun kaç zamandır. Alper gönülsüz de olsa profesörü takip etti. Çünkü çekiniyordu ondan. Duvarları fotoğraflarla dolu uzun koridoru geçerek apartman bahçesine bakan aydınlık bir odaya ulaştılar. Odanın sağ duvarındaki tozlu vitrinde çeşitli diplomalar ve ödüller vardı. Karşıdaki masanın üzerinde ise börek kokusu yayan bir davul fırın. Ama asıl ilgi çekici olan şey bahçeye açılan balkon kapısının yakınındaki tekerlekli araçtı. Bisiklet desen değil, araba desen değil diye düşündü Alper istemsizce o yöne yürürken. Dört koltuklu olan şase çelik profillerle güçlendirilmişti. Motor olduğu anlaşılan mekanizma arka tekerleklerin üzerinde ve açıktaydı. Burada yakıt tankı olması muhtemel silindirik bir bölüm göze çarpıyordu. Bakışlarını araçtan ayıramaz haldeki Alper, "Nedir bu?" diye sordu. Birkaç adım daha yaklaşıp elini uzattı ama geri çekti hemen. Çelik gövdenin üzerinde insanın saçını havalandıracak güçte bir elektrik akımı dolaşıyordu. Fırından çıkardığı böreği servis etmek için birkaç kez mutfağa gidip gelen Semiha Hanım, o süre boyunca hiç konuşmadı. Salondaki televizyonda çalan ve niçinse İngilizce olan haber bülteninin sesi odaya ulaşırken, aracın gövdesinde gezinen akım odun ateşi gibi çatırdıyordu. Semiha Hanım misafirine tabağını uzattıktan sonra ciddi bir öksürüğe tutuldu. Koltuğuna yerleşti ve yorgun gözleriyle aracı seyretti bir müddet. Sonra yeniden ayaklanarak yüksek sesle anlatmaya başladı. Malzeme özelliklerinden, çalışma prensiplerine, olası yakıt türlerinden aerodinamiğe kadar ara vermeden dakikalarca konuştu da konuştu. Arada bazı fizik yasalarına değindi. Belki biraz matematikten de bahsetmişti ama önemi yok. Çünkü normal insanların anlayacağı şeyler değildi hiçbiri. Sonunda kendini tekrar koltuğuna bıraktı ve "Yani," diye açıkladı gülümseyerek. "Senin de tahmin edeceğin üzere bu bir teleportasyon aracı. Yüksek enerjili bir yakıtla ışınlanmayı sağlaması mümkün. Uranyuma bu yüzden ihtiyacım var." Alper son cümleyi işitince biraz rahatladı. Hiç olmazsa atom bombası gibi bir amaç yoktu demek ki. Aracın maksimum hızını sormayı düşünmüşse de saçma olur diye vazgeçti. Sonra niçin dört koltuklu olduğunu danıştı. Belki bu da elzem bir soru değildi ama merak etmişti sahiden. Semiha Hanım'ın en az kendisi kadar yaşlı birkaç komşusu dışında görüştüğü kimsesi yoktu ki. Yani onlarla birlikte ışınlanmayı planlamıyorsa. Gerçi niçin olmasın? Bugün Paris, yarın New York gezerlerdi işte. Kahvelerini de nerede isterlerse orada içerlerdi. Soruya yanıt vermeksizin ışınlanma hakkında konuşmayı sürdüren Semiha Hanım bir süre sonra yoruldu ve sustu. Oturduğu yerde kollarını kavuşturarak yarı açık gözlerle kalmıştı öylece. Düşüncelere dalmış veya uyuyakalmış olmalıydı. Böyle olunca Alper izin isteyerek ayaklandı ve kapıya yöneldi. Koridoru geçerken duvardaki fotoğrafları incelemek için adımlarını biraz yavaşlatmışsa da faydasını göremedi. Resimlerin çoğu öyle solmuştu ki boş birer kağıttılar neredeyse. İçlerinde en anlaşılır olanı, ki haliyle en yakın tarihte çekileni oydu, çatısı yelkenli gemileri andıran bir yapının önünde gülümseyen, üç kişilik bir aileye aitti. Adamın Semiha Hanım'ın oğlu olduğunu anlamak zor değildi. Şu durumda 20'li yaşlarındaki genç ise torun olmalıydı. Zaten siması babaannesini andırıyordu. Alper köşede kalmış silik notu fark ettiğinde fotoğrafa biraz daha yaklaştı. Fotoğrafı yollayan kişi Avustralya'dan selamlarını iletiyor ve gelemedikleri için özür diliyordu. İlerleyen günlerde Semiha Hanım nükleer yakıt yerine benzin kullanmaya ikna oldu. Petrolün verimsizliğinden yakınıp duruyordu hala. Ama başka seçeneğin bulunmadığını anlamıştı artık. Alper'i günde en az 3 kez benzinciye yolluyordu. Söylediğine göre durum yakıtın oda koşullarında bozulmasıyla ilgiliydi. Gerçi ne kadar doğru konuşuyordu bilinmez. Alper benzinciye gide gele istasyonun sahibiyle arkadaşlık kurmuştu. Öyle ki sonunda ondan bir iş teklifi aldı. Azerbaycan'da 2 sene sürecek bir şantiye. Yeme içme barınma şirketten. Maaşı da fena sayılmazdı. Alper hiç düşünmeden evet dedi. Neden düşünsün ki? İstanbul'da kimsesi yoktu. O akşam benzin bidonunu teslim ederken kararını Semiha Hanım'la paylaştı. "İyi hadi," dedi yaşlı kadın sevinçle. "Sağlıcakla git bakalım. Araba hazır olunca seni de ziyarete geleceğim." Alper olabildiğince aceleyle vizesini çıkardı, uçak biletini aldı ve günleri saymaya başladı. Seyahat günü yaklaştıkça içini heyecan kaplıyordu. Beklemek zordu gerçekten. Uyku düzenini giderek bozmuştu. Bir hafta kala hiç uyuyamaz oldu. Aslında bu tam olarak doğru değil. Çünkü son akşam salon koltuğunda uyuyakaldı. Gözlerini tekrar açtığında uçağa sadece 2,5 saat vardı ve telefonunun şarjı sıfırdı. Yüzünü bile yıkamadan kendini yaka paça dışarı attı. Ama tam bahçe kapısına varmışken pasaportunu almadığını fark etti. Eve döndüğünde bavulunu da unuttuğunu anlayınca özgüvenini tamamen yitirdi. Çünkü pekala ocağı veya muslukları da açık bırakmış olabilirdi. Birden gözleri karardı ve evin içinde bilinçsizce koşturmaya başladı. Birazdan kendini merdivenlerde buldu. Sonrasında ise bahçede. Adım taşlarını geçerken tökezledi ve yüzüstü yere düştü. Galiba ön dişlerini kırmıştı. Ağzı kanla dolmuş halde ayakkabılarına bakıyor, sakinleşmeye çalışıyordu. Artık yetişmesine imkan yoktu. Bitmişti her şey. Oturduğu yerde bavuluna yaslandı ve gözlerini yumdu. Uçağa bile yetişemeyen adama kimse iş emanet etmezdi. Yanan biletin parası cebinden gidecekti. Vize masrafları da öyle. Anlayamıyordu gerçekten. Şanssızlık insanın yakasını hiç mi bırakmaz? Ölene değin böyle süreceğinden şüphesi kalmamıştı artık. İleri atılan her adım geri tepecek, en ufak plansızlıklar bile pahalıya patlayacaktı. Olumlu haberler veya gelişmeler sürekli tekrarlayan o şakanın başlangıcı olabilirdi ancak. Alper, patavatsız bir misafiri ağırlar gibi şanssızlığına tahammül ediyordu. Hevesini yitirmişti. Kendi kendine konuşmaktan bile kaçınıyordu çoğunlukla. Uçağı belki uyuyakaldığı için kaçırmıştı, evet. Ama vakitlice uyansaydı da başka bir sorunla karşılaşacaktı şüphesiz. Derken Semiha Hanım'ın balkon duvarı gök gürültüsünü andıran bir sesle yıkıldı. Sokaktaki elektrik hattı alev alıp sönmüştü bu sarsıntıda. Toz duman içindeki moloz yığınından motor sesleri işitiliyordu. Pencerelere doluşmuş muhit sakinleri ne olduğunu anlamaya çalışırken bahçede yavaşça ilerleyen arabanın direksiyonundaki Semiha Hanım elini havaya kaldırarak gururla selamladı mahalleyi. Deniz maskesine benzeyen gözlüğünü taktı ve Alper'i açması için bahçe kapısını işaret etti. ''Hadi havalimanına'' dedi sonra caddeye indirdiği aracın el frenini çekmişken. Boş viteste gaza basarak arabayı bağırttı biraz. ''Beni henüz istediğim yere götüremez ama bundan daha hızlı bir taşıt yok İstanbul'da.'' Havalimanına varmaları 2 saatten uzun sürdü. Çünkü Alper yavaş gitmeleri için yol boyunca yalvarıp durmuştu. Yine de terminal kaldırımına ilk adımını atarken sıkıntı yerine mutluluk duyuyordu. O 4 tekerlekli tenekeden sağ salim kurtulduğuna minnettardı. Hiç değilse hayattaydı işte, fena mı? Semiha Hanım'la vedalaştıktan sonra bavulunu yüklenip terminale yürüdü. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranırsa yardımcı olurlar ümidiyle bavulunu teslim etmeye uğraştı ama nafile. Uçağı çoktan kaçırmıştı. Bir sonraki seferde ise hiç yer yoktu. Yapacak başka bir şeyin kalmadığını anlayan Alper, patronu arayıp efendi gibi özür diledi ve kendi hatası olduğunu söyledi. Uyuyakalmıştı yani, bu kadar basit. Patron ilginç bir şekilde anlayışla karşıladı. Hatta nasıl yaptıysa bir sonraki uçağa bilet aldırdı. Alper'in açık sözlülüğünü takdir etmişti belki. Veya şu vakitten sonra Azerbaycan'a yollayacak başka birini aramak zor gelmişti. Kesin ayrılıklar kendilerini çoğunlukla kısa sürecekmiş gibi gösterir. Alper'in İstanbul'dan ayrılışı da öyle olmuştu. Günün birinde geri döneceğine hep inandı ama hiç dönmedi. Azerbaycan'da evlendi ve bir hayat kurdu kendine. Oradaki ilk yıllarında Semiha Hanım'ı sıkça arayıp hatrını sordu. Araçla ilgili gelişmeleri öğrendi. Sonra bir gün telefonu yanıtsız kalınca aramadı bir daha. Yine de ne zaman gök gürlese perdeyi aralayıp bahçeye göz atmayı sürdürdü. Profesör, araba hazır olunca ziyarete geleceğine sözünü vermişti. Hayattaysa uğrardı muhakkak.